الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bu akşam konu başlığı olarak gerçek zenginliğin yolu diye belirledik. Tabii bu eminim ki birçoğunuzun zihnini karıştıran bir ayettir. Maide suresinin 66. ayeti. Şimdi bakın, ayet okuduğum zaman siz o sözü neden söylediğimi hemen anlayacaksınız. Burada diyor ki Allahü Teala, وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلِ Bu Yahudi ve Hristiyanlar, ki onlardan ehli kitap olanlar, yani kitaplarını bilen, kitaplarında uzman olan kişiler, Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutsalar, yani Tevrat'ı ve İncil'i uygulamış olsalar, وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Ve Rablarından kendilerine indirilmiş olanı. Kendilerine indirilen nedir? Ne indirildi onlara? He? Tevrat, İncil'i söyledi. Başka ne? Ne? Oo. Bunların hemen şeylerini tut. Bunlara karnelerine sıfır yazalım bunların. Ha, Kur'an. Kur'an-ı Kerim. Neyse, karnelerinize sıfır geldi. Sınıfta kalırsa, sınıfta kalmak bir şey değil de bu salonda kalmak sıkıntı verir. Karışma. وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Rablerinden kendilerine indirilen Kur'an'a, Tevrat'a ve İncil'e tam olarak inanıp ona uysalardı, لَاَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Elbette üstlerinden ve ayaklarının altından yerlerdi. Yani yemeleri, içmeleri gayet güzel olurdu. مِنْهُمْ اُمَّتُمْ مُقْتَصِدًا Bu ehli kitaptan orta yolda olan bir topluluk var. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ Onların çoğusu ne kötü iş yapıyorlar. Yaptıkları şey ne kötüdür. Şimdi bakın burada, şimdi size sorayım, siz de cevabını verin. Mesela burada ehli kitap ifadesi geçti değil mi ayette? Ehli kitap derken akla gelen nedir? Bak sen de sıfır alma ona göre. Ha? Peki başka nasıl anlaşılır? Yahudi ve Hristiyanlar diye anlaşılır değil mi? Tabi doğrusu sen dediğin, sen tamam. Sınıf geçeceksin. Öyle anlaşıldı. Genelde ehli kitap dedim, Yahudi ve Hristiyanlar anlarlar, biz de biliyorsunuz. Peki, şimdi onlar Tevrat'a, İncil'e ve kendilerine indirilen Kur'an'a sarılsalardı, hem üstten, yani hem üstlerinden hem ayaklarının altından, yani her taraflarından bol bol rızık akardı. İşlerinde itidalli davranan, orta yolda olan, yani doğru davranan bir topluluk olmakla birlikte çoğusunun yolu çok kötüdür diyor ayet-i kerime. Şimdi mesela birisi size diyecek ki, yani şimdi son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye'de Kur'an-ı Kerim'i ele alıp sorgulama başladı. Size diyecekler ki hadi bak Süleymaniye Vakfı'na gidiyorsunuz, orada ders okuyorsunuz. Hadi bakalım şu ayete bir anlam verin. Şimdi burada diyor ki onlar Tevrat'ı, İncil'i ve size indirilen Kur'an'ı uygulasalardı, üstlerinden ve altta, yani hem üstten hem alttan her taraftan bol bol rızık gelirdi. Şimdi onlar bol rızık içerisinde değil mi? Sıkıntıda olan topluluklara bakın, hep Müslümanlar. O zaman bu ayet ne? Diye sorsalar ne cevap vereceksiniz? Bak dikkatli olun, yine sıfır alırsınız ona göre. Ne cevap vereceksiniz? Hayır, üstten ve alttan bol bol rızık yerlerdi. Tabii ki sıkıntının çeşitleri var, dediğin doğru. Sıkıntı, asıl mesele tabii insanın gönlünün rahat olmasıdır. Hırsızlık yapan kişi de yer, haramla meşgul olan kişi de yer içer, zengin gözükebilir, her şey olur. Ama şimdi bakın burada diyor ki Tevrat'ı ve İncil'i uygulasalardı. Bugün Avrupa topluluğu bizim mesela karşımıza duruyor. Avrupa'da Hristiyan kaldı mı? Var mı Avrupa'da? Evet, belki kayıtlarda Hristiyan gibi geçen ama kiliselere giden yok. Bitti yani. Türkiye'de de öyle. Gidenler Tevrat'ı, İncil'i uyguluyor mu? Evet efendim, sen çok gidiyorsun kiliselere. Tevrat ve İncil'le ilgili şeyleri ne onların?
Şimdi kiliselere gittiğiniz zaman İncil'i ve Tevrat'ı, havralarda tabii Tevrat'ı, bir metin olarak okunduğunu görürsünüz. Onu ele alırlar, incelerler. İşte oradaki kıssaları, hikayeleri anlatırlar. Ama kitap kapanır. Ondan sonra papaz efendi ya da haham, her kimse kendi aklından, kendi varsayımlardan, kendi hatıralardan, anılarından, çeşitli hikayelerden bahsetmeye başlar. Ondan sonra bakarsınız ki Tevrat ve İncil unutulmuş. Geriye sadece anlık tatmin yaşayan, zihinsel tatmin yaşayan hikayeler, kıssalar, menkıbe türü şeyler kalır. Yani maalesef her ne kadar Tevrat'a ve İncil'e çok değer verdiklerini, önem verdiklerini söyleseler de pratik bunun tam aksinedir hocam.
Yani Tevrat'ın ve İncil'in emirlerine uyuyorlar mı?
Hocam Tevrat bizi bağlamaz diyor Hristiyanlar. Orada pek çok emir olmakla birlikte bizi ilgilendirmez diyorlar. Yahudiler de normalde 630 civarında emir olmasına rağmen bunu indire indire 1'e kadar düşürmüşlerdi. Sonuçta her iki tayfada kendilerine indirilen kitabı devre dışı bırakmışlardır hocam.
O birine?
Tek tanrı inancı hocam.
Ha. Peki tek tanrıya inanmayan bir adam var mı yeryüzünde?
Yok hocam.
İki tane tanrı vardır diyen var mı?
Yok hocam. Zaten hocam şöyle bir şey var. O Allah'ın emir ve yasaklarını yok saydığınız zaman, kendi nefsinizden kanunlar, kurallar icat ettiğiniz zaman o tek tanrı da gidiyor arada.
Tabii. Yani kendisi kendini tanrı yapıyor.
Kendi nefsini ilah
yani Allah Allah kendi arasına kendisini koyuyor. Yani şimdi şu anda gerçek anlamda Yahudi ve Hristiyan elbette vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bu ayet diyor وَمِنْهُمْ اُمَّةٌ مُقْتَصِلَةٌ. Yani işlerinde böyle şey doğru yolu tutan, orta yolda olan, aşırılığa kaçmayan bir topluluk var diyor. Ama onun dışına çıktığımız zaman bunlar Tevrat'ı da İncil'i de uygulamazlar. Mesela işte buraya 30 kadar Katolik papaz gelmişti. Onların önde gelenlerinden de hem. Bir arkadaşımız sordu onların ekip başlarına. Dedi ki Tevrat'ın ve İncil'in pratikte bir değeri var mı? Yani sizde uygulamaya yansıyan bir yönü var mı dedi. O da dedi ki biz Tevrat'a ve İncil'e değil konsil kararlarına uyarız dedi. Konsil kararlarını kim almış? 2 asır sonra kendileri toplaşmış almışlar. İşte İsa'yı onlar Tanrı ilan etmişler. Kutsal Ruh'u onlar Tanrı ilan etmişler. Meryem'i onlar Tanrı ilan etmişler. Böylece dini kendi kafalarına uydurmuşlar. Kendileri dine uymamış, dini kendi kafalarına uydurmuşlar.
Hocam bir tane papaza dedim ki ben, bizde dedim hurafeleri anlatan kitaplar var dedim. İşte uydurma hadisleri deşifre eden, işte uydurmaları, hurafeleri anlatan kitaplar var. Peki dedim, sizde dedim kilisenizin basmış olduğu, ya bunlar hurafe inanışlardır, Hristiyanlık da yoktur, bu tür kitaplarınız var mı dedim, cemaatinizi uyandırmaya çalıştınız. Bana dedi ki, biz dedi hiç hurafe anlatmadığımız için dedi bu tür kitaplara gerek yoktur dedi.
He, tabii canım.
Sonra hocam Hazreti İsa'nın tabiatıyla ilgili tartışmaya başladık. Bir müddet sonra ben dedim ki ama İncil'de böyle yazıyor dedim. Bana şu cevap verdi hocam. Bana İncil'den ayet okuma.
Bu sana neyi hatırlatıyor?
Çok şey hatırlatıyorum.
Yani şimdi ben Müslümanım diyenler farklı mı? Ya biz burada biliyorsunuz her derste Kur'an-ı Kerim'i bir kenara bırakılmış, Kur'an-ı Kerim'in bir kenara bırakılmış olmasından bahsediyoruz. İşte bu da onlardan bir tanesi. Şimdi okuduğumuz ders de onlardan bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz Yahudi ve Hristiyanlara yaklaşımda en büyük sıkıntılardan bir tanesi tasdik konusunun dikkate alınmamasıdır. Hatta yani Tevrat'ı ve İncil Allah'ın kitabı bile saymıyorlar. Ya bazıları değil mi? Öyle bir şey de var yani. Ya bizim
geleneğimizde, affedersiniz, Tevrat'ı ve İncil'i istinca aleti olarak, tuvalet kağıdı olarak kullananlar varsa bunların olması zaten çok
tabi
doğaldır
yani
yani.
evet, maalesef Tevrat ve İncil'in kağıtları ile tuvalette silinebilir diye var ki, yani kitaplarda bunu
Şafii
yazanlar var.
mezhebinin özellikle fetvalarında bunlar var maalesef.
Peki bugünkü şeyler, dinler tarihçileri Tevrat İncil'i ne yapıyorlar? Tarihsel kitap değil mi? Şimdi yani aslında bugün Batı'da olsun, bizde olsun şey yok. Onlar Tevrat'ı ve İncil'i, bizdekiler de Kur'an-ı Kerim'i hiç önemsemezler. Yani yeni değil ki bu. Şimdi işte o şeyler, tarihselciler çıktı. Bilhassa Batı'nın yetiştirdiği kişiler. Çünkü Batılılar İslam dini diye bir dini tanımazlar. Muhammedilik diye tanırlar. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed'in yazdığı kitap olarak bilirler. Biz de onlara en zeki talebelerimizi göndeririz. Bir sürü de para harcarız. İşte papazın yanında, ne bileyim işte hahamın şunun bunun yanında doktora yaptırırız. Gelirler. Onların öğrendiği din ne olur? Kur'an Allah'ın kitabı değil, değil mi? Kimin yazdığı kitap? Muhammed'in. Peki şimdi Türkiye'ye gelseler ya da bir İslam ülkesine gelseler deseler ki Kur'an Allah'ın kitabı değildir. Muhammed Allah'ın elçisi değildir. Bu insanları ilahiyat fakültelerinde, İslam üniversitelerinde çalıştırır mı birisi? Öyle bir şey deseler. Hiç mümkün değil yani. Bu zaten böyle bir şeye cesaret edemezler. Onun için öyle bir şey söyleyecekler ki sanki işte şey gibi tam bir münafıklık yapacaklar. Kur'an-ı Kerim tabii ki Allah'ın kitabıdır. Muhammed elbette Allah'ın elçisidir ama Kur'an'ı kendi esinlemiştir. Tabiata bakarak işte şey yaparak orada kendi yazmıştır. Mekke'nin, Medine'nin o günkü şartlarında yazmıştır diyecekler. Ve melek inancını da devre dışı bırakacaklar. O zaman böyle bir inanç tamamen Avrupa'nın arayıp da bulamadığı bir inanç olur.
Hocam şunu eklememe müsaade edin. Şimdi bazı televizyon programlarında, gazetelerde falan görürsünüz. İşte bilmem hangi kardinal Muhammed Allah'ın elçisidir dedi. Bilmem hangi haham böyle dedi. Evet doğru. Batılılar Muhammed Aleyhisselam Allah'ın peygamberidir diyorlar. Ama peygamber diyorlar. Ne birisi Kur'an-ı Kerim'de kavramları kullanmıyorlar hocam. Neden? Çünkü İsrailiyat kültüründe sosyal devrimci, topluma yön veren, bir takım ilham kaynakları olan insanlar da zaten peygamber deniyor.
Profet deniyor.
Yani onların Allah'ın elçisi, onların peygamber tanımı bizim Allah'ın elçisi tanımına uymuyor. Biz de bunları manşet yapıp seviniyoruz. Aa, sanki Hz. Muhammed Aleyhisselam itibarı onlardan alıyormuş gibi. Sanki onlar onaylayınca biz çok mutlu olacakmışız gibi. Allah'ın elçisini farkında olmadan, çaktırmadan hocam aslında Muhammed tarihi olayların içerisinde esinlenerek Kur'an diye bir kitap oluşturdu. Buraya getiriyorlar lafı. Biz bunu anlamıyoruz hocam.
Anlamıyoruz ama söylüyorlar zaten. Dikkat ettiğiniz zaman söylüyor. Kur'an, İslam'ın kaynağı Kur'an-ı Kerim değildir diyorlar. Gelenektir diyorlar. İşte falan tarihte şu şöyle oluşmuş, böyle oluşmuştur diyerek şey yapıyorlar. Mesela servet geçen de anlatıyor. Bu biliyorsunuz Türkiye'de işte İslami Finans adı verilen ama baştan aşağı İslam'a aykırı bir yapı içerisinde olan bir şey var. Bir yapılanma var. Ebu Suud'un ki yani şeyin Şeyhül İslam'ı Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhül İslam'ı yani Osmanlı'nın en zirvede olduğu zamanın Şeyhül İslam'ı ama zirve nedir? Zirve aşağıya dönüşün son noktasıdır. Çıkış değil yani. İnişin başlangıcıdır zirve. Orada şey yapıyor. Çeşitli işte böyle uydurma yollarla faizli bir ekonomi oluşturuyor. Ekonomi demeyelim de yani faizli borç vermenin kurumunu oluşturuyor. Adana'da para vakıfları deniyor ki bugün Vakıflar Bankası'nın sermayesi onlardan oluşmuştur. Orada çeşitli oyunlarla faizli borç veriyorlar insanlara. Altın şeyinde %10, %12,5, %11,5 yerine göre. Şimdi Servet diyor ki bir yerde diyor konuyu tartışıyoruz. Çok önemli yani bulunduğu işte üniversitede işte Diyanet'te, uluslararası şeylerde önemli bir etkisi olan birisi diyor ki işte bu Ebu Suud Efendi'nin yaptığı tamam problem bitmiştir. Ebu Suud bu işi halletmiş. Çünkü onların din anlayışında Kur'an yok. Onların din anlayışında sünnet de yok, hadis de yok, hiçbir şey de yok. Çünkü yaşayan sünnet diye bir kavramları vardır Batılıların. Yani şimdi öyle kabul etmişlerse öyledir. Ve o zaman ittifak hasıl olmuş ve problem bitmiştir. Burada birkaç kere anlattım, onun tabii ondan fazla yöntemi var da hani kolay akılda kalması için. İşte geliyorsunuz, mesela diyelim para vakıflarının ben yöneticisiyim, geliyor birisi bana diyor ki bana 1000 altın borç lazım. Diyorum ki hadi getir, kefilini getiriyor, işte teminatını veriyor, 1000 altınlık bir senet imzalattırıyorum, altın kasada duruyor. Ne zaman ödeyeceksin? İşte 1 yıl sonra, 2 yıl sonra neyse. Ne kadar biliyorsun Padişahımız Efendimiz'in şey var, fermanı var. %12'den fazla olmaya diyor. %12, 2 yıllığına %24. 1000 tane 1240 şey ne olur? %24 hem 2 yıl olduğu için 1240 altın verecek. Tabii 1000 altına 1240 altın desen ne olur? Faiz olur. Haşa. Osmanlı'da faiz olur mu? Estağfirullah deyin. Neyse. Demediniz ama. Şimdi tamam diyor, bu 1000 altın bu. Şimdi şurada bir, tabi onlar kitap satıyorlar, bir kitap koyuyorlar oraya. Genellikle Fetavai Ali Efendi'yi koyarlar. Tamam diyor, bu kitabı sana bedelini 1 yıl sonra ödemek üzere 240 altına sattım diyor. Peki bunu da şeyini imzalıyor. Borcu 1240 altın oluyor. Para gene kasada verilmemiş. Ondan sonra bu kitabı oraya hediye etmek zorunda ediyor. Ettikten sonra 1000 altını alıp gidiyor. Cebinde 1000 altın var. Borcu ne kadar? 1240 altın. Ama haşa 1000 altını 1000 altına 1000 altın alıyor. O 240 altını katmayın. O kitabın bedeli. Kitap satmış. Şimdi buna faiz diyenlerin katli vaciptir diye de fetva çıkarıp işi halletmişler. Şimdi o şahıs Servet'in ifadesine göre diyor ki, toplantıda dedi ki buna karşı çıkanların katli vaciptir dedikleri için vaciptir denmiştir. Bir ittifak oluşmuştur, icma oluşmuştur. Bu bitmiştir bu problem. Tabi Servet de demiş ki ya tabi katli vacip dedikten sonra arkanda da Osmanlı gibi bir devlet olduktan sonra kim sesini çıkarabilir? Böyle bir yerde herkes ittifak eder. Ne ki yani? Değil mi? Şimdi böyle bir yapı maalesef hala devam ediyor. Bugün şikayet ediliyor. İşte okullarda ya da işte insanlar arasında sürekli deistler artıyor. Yani Allah'a inanıyor ama senin anlattığın dine inanmıyor. E peki bu anlatılan dine kim inanır? Siz inanır mısınız? Bunu anlatan hocalar kendilerine bakmıyorlar. Karşı tarafa diyorlar ki sen dinsiz oldun, deist oldun falan filan. Sen ne oldun? Yani bari sen doğru yolda olsan da anlasak yani. İranlı birisi anlatıyordu. Onların bir televizyonda bir şey yapmıştım. Türkiye'de bir televizyonları vardı. Bir akşam çağırmışlardı. Yo, İranlı değil. Türk de. Onlar şey, Şii. Bu doğudan Iğdır taraflarından bir yerde. Bir ayetullahlarından bahsetti. Meşhur bir adam. İsmi aklımda kalmamış. Dedi ki bir genç oraya gelmiş, soru soruyor. Git dinsiz, adamın kafasından bir daha gelip soruyor. Git ateist, bir daha soruyor. Git başımdan fasit falan.
Sistani. Hı? Ayetullah Sistani.
Sistani ha, Ayetullah. Şimdi o da ondan beraber de olmuş. Yani tanışıyorlardı kendi birbirleriyle. Tanıdığı kişiydi. Sonra Ayetullah Sistani demiş ki, bu adamın ifadesine göre, ya ben o genci hep kovdum. Sonra bir düşündüm ki ulan dinsizse ben dinsizim. o haklı. Söyledikler hep doğru. Ateistse ben ateistim. Benim söylediğimin hiçbir delili yok ki, kaynağı yok ki. Sonra çağırmış o şeyi, o genci. Ya demiş sen Allah razı olsun benim yola gelmeme sebep oldun demiş. Dolayısıyla şeyler, hocalar öğretilen, kendilerine öğretilen yanlış dini muhatapları kabul etmeyince onlara işte siz ateist oldunuz, siz fasistsiniz, siz ortalığı karıştırıyorsunuz falan diyor. Ama bu sorgulama inşallah devam edip doğruları ortaya çıkaracağız. Şimdi esas ayet-i kerimeye gelelim. Diyor ki وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلِ Yani Maide 66. ayette. Onlar Tevrat'ı ve İncil'i ayakta tutsa وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Rablerinden kendilerine indirilmiş Kur'an-ı Kerim'i, yani buradaki hükümleri uygulasa. Zaten Tevrat'a, İncil'e uydukları zaman ikisi de Kur'an'a inanmalarını emrediyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'e sarılsalar ne olmuş olur? Mümin olmuş olurlar. O zaman da üstlerinden, altlarından her tarafta bol nimetlerle donatılmış olurlar. Şimdi tabii bu nimet, bol nimet meselesi nasıl şey yapılacak? Yani önemli olan helaldan yemektir. Haram yemenin bir anlamı yok ki. Onun için Allah-u Teala Nisa suresinin 29. ayetinde diyor ki وَلَا تَأْكُلُوا اَنْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Malların aranızda haksız yollarla yemeyin. O zaman Kur'an-ı Kerim'e uyan bir insan haksız yolla yiyebilir mi? Yani faizcilik yapmayacaksın. Hırsızlık, onun bunun malını hakkına asla dokunmayacaksın. Tamam, sen mutlu olursun, rahat olursun, huzurlu olursun, yediğinin tadını alırsın. Çünkü zihnin rahat olur, için rahat olur. İlla en tekune ticareten an teradın minkum, karşılıklı rızayla yapmış olduğunuz ticaret şeklinde olursa o başka. Mesela bu ticaret kazanç sağlayan bir şeydir. Bu maddi de olur, manevi de olur. Kur'an-ı Kerim'de manevi ticaretten de Cenab-ı Hak bahsediyor. Manevi ticaret, birisine hayır hasenat yaparsınız. Onun karşılığını Allah size verir. Bu böylece, böyle de yenebilir. Yani birisi size hayır yapmış olur. Birisi size ikramda bulunmuş olur. Birisi size başka şekillerde yardım etmiş olabilir. Ve bundan dolayı da toplumda bir kaynaşma, bir şey de olur. Karşılıklı yardımlaşma da olur. Çünkü bu insanoğlu öyle bir yapıdadır ki bugün çok zengin gördüğünüz yarın birdenbire fakir düşebilir. Hatta çok zengin olsa bile o zenginliği onun ihtiyacını karşılayamayabilir. İşte iki hafta önce Almanya'da, Berlin'de konuşuyorlar. Diyorlar ki burada insanlar ölüyor. Kokusu dışarıya çıktığı zaman öldüğünü anlıyoruz. Ve polise haber veriyoruz. Geliyor, kapıyı açıyor, cenazeyi alıp gidiyor. Yani öyle bir şey ki bakın, yalnızlık, hiçbir şey yok. Yapayalnız yaşıyorsunuz. Bütün dünya senin olsa ne işe yarar ki? Daha önce size anlatmıştım. 1976'da Fransız konsolosluğunda Fransızca dersine gidiyoruz şeyde, Taksim'de. Her akşam bir dergi, bir gazete getiriyorlar. Okuyor, anlatıyoruz. Şey yapıyor, tartışıyoruz kendi aramızda, dilimiz gelişsin diye. Bir akşam da Le Monde gazetesi getirildi. Paris'te yalnızlık diyor. Konusu o. Diyor ki Paris dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi kabul edilir ama burada insan yalnız yaşar. Şeye gitsen, eğlence yerine gitsen binlerce insan vardır ama sen yalnızsın. Konuşacağın bir adam yoktur. İşte sokağa çıkarsın, gene yalnız. Fransız olurlar. Ondan sonra diyor ki, gece saat 12'de bakarsın ki bir doktora telefon gelir. Doktor da kalkar gider, hastayı görebilir miyim? Hayır, hasta yok. Ücretini vereyim, benimle yarım saat konuş. Şimdi böyle bir yapı. Gerçi bu yapı Hristiyanların yapısı değil. Bu Batı'da oluşan bir yapıdır. Zaten Batı'da Hristiyanlık kalmadı ki. Yahudiler var. Yahudilerin de işi gücü haram yemek, faiz yemek. Allah-u Teala'nın istediği şekilde değil. Ondan dolayı birbirlerine hiçbir şekilde güvenleri olmaz. Kum yığını gibi. Her birisi her ne üst üste gibi gözükürler ama hiçbirinin diğeriyle bağı yoktur. Evet, şimdi burada bir de bugün sıkıntı içerisinde olanlar, mesela Müslümanlar en çok sıkıntı içerisinde. Niye? Bak, elimizde Kur'an-ı Kerim var. Sadece ne işe yarıyor? Ramazan'da hatim okursun. Hafızlar ezberlerler. Cuma günleri işte bir takım şeyler okunur falan ama içeriğinde ne olduğu bilinmez. Şimdi Allah-u Teala Hicr suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in 15. surenin ilk ayetlerinde şöyle diyor. Elif lam ra, tilke ayatul kitab ve Kur'an-ı Mubin. Bu kitabın ayetleri açıklayan Kur'an'ın ayetleridir. Rubama yudullezine kafaru lev kanu muslimin. Bütün kafirler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsak diye içlerinden çok isterler, içten isterler. Keşke biz de teslim olabilsek. Verhum yekulu ve yetemettu. Bırak onları yesin, içsin, eğlensinler. Aç mı oluyorlar bunlar? Onlar da yiyip içiyorlar. Yani yemek içmek mesele değil. Önemli olan Allah'ın emrine uygun bir şekilde yiyip içmektir. Tamam mı? Allah'ın emrine uygun bir şekilde, yani helal yiyeceksin, temiz yiyeceksin. İşte içkisi olmayacak, ne bileyim uyuşturucusu olmayacak, faiz olmayacak. Başkasının malını yemiş olmayacaksın. İnsanlara elinden geldiği kadar yardımcı olacaksın. Mesela geçen de birisi söylüyordu. İşte Batı'da diyordu. Yani ben onu Batılılardan, orada yaşayanlardan duymadım da burada birisi söylüyordu. Adamın öldüğünü görseler bile ilgilenen kimse bulunmaz falan diyordu. İşte sigorta şeyleri var. Sigortası yoksa zaten ciddi manada bir sıkıntı içerisinde. Ama şöyle bir şey vardı. Benim Batılılardan öğrendiğim, Kaliforniya Üniversitesi hocalarından birisi gelmişti. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken işte bizim arşivde araştırma yapmak üzere orada dedi ki, ben dedi oradan gelmeden Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili bir araştırma yaptım. Türkiye'de çok sayıda sokakta yatan evsizlerin olacağını, her tarafın böyle dilencilerle dolu olacağını düşündüm. Geldim buraya, baktım ki hiç öyle bir şey yok. Niye bu? Ben mi yanlış okudum, yoksa burada bilmediğim bir şey mi var dedi. Dedim senin okuduğun belki de eksiktir dedim. Türkiye'nin ekonomisi hiç şey değil, güzel bir durumda değil. Ama burada sizde olmayan bir şey var. Burada Resulullah diyor ki, komşusu açken tok yatan benden değildir. Dolayısıyla insanlar ne kadar dinlerinden uzak kalmış olsalar bile birisinin sokakta aç sefil yatmasına razı olacak noktaya gelmemişlerdir. Tamam, elbette var dedi. Sonra bayağı Kur'an-ı Kerim'e yöneldi. Ama ne o, Müslüman oldum olmadım bilmiyorum. Yani Kur'an lehinde çok güzel konuşmalar yapmaya başlamıştı. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّوُوا وَيَلْهُمْ الْاَمَلْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Yani bırak onları yesinler, içsinler. O hevesleri, beklentileri kendilerine oyalasın. Madem doğruları anlatıyorsun, dinlemiyorlar. Yakında öğrenecekler. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ. Peki öğrenecekler de. Şimdi bakın, Batılıya yani Hristiyan Tevrat'ı, İncil'i okumuyor, Yahudi Tevrat'ı okumuyor. Peki diğer insanlara Tevrat anlatıyorlar mı bunlar? He? Peki Müslüman Kur'an-ı Kerim'i kendine anlatmıyor. Gidip de başka insanlara anlatır mı? Şimdi bak bu ayeti okuyacağım. Soruyu size soracağım, cevabı siz verin. Ben karışmam. Bak Fehmi de not ediyor, sonra sınıfta kalırsınız, karışmam ona göre. Bak diyor ki Allah, وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. Etkisiz hale getirdiğimiz bir yerleşim yerinin mutlaka bilinen bir kitabı vardır. Yani o helak olan, etkisiz hale gelen kişiler tarafın, kişilerin bildiği bir kitap vardır. Allah hangi toplumları etkisizleştiriyormuş? Soru. Kendine bir kitap. Bu kitap Tevrat, İncil olabilir. Kim için? Yahudi ve Hristiyanlar için. Tevrat ve İncil ne zaman onları şey yapmaz, onların işine yaramaz? Kur'an'ı tebliğ ettiğimiz zaman. Biz bugün Kur'an-ı Kerim'i Müslüman'a tebliğ etmiyoruz. Hiç hani Avrupa'ya, Amerika'ya gidip Kur'an'ı tebliğ eden kaç kişi var? Yani o insanların Kur'an'dan haberi yok ki. Geçen de Tokat'tan bir arkadaş geldi içeriye. Diyor ki bir tanıdığı bir Alevi köyüne gitmiş. Akşam yaşlı bir karı koca, ona demişler ki gel bu akşam bizde kal. Misafir etmişler. Adam buna demiş ki ya siz ne biçim insansınız demiş. Müslümanım diyorsunuz. Elinizde Kur'an var. Bugüne kadar neden gelip de bize Allah'ın o kitabını hiçbiriniz anlatmadınız? Bizim o kitabı öğrenmeye hakkımız yok mu demiş. Haksız mı? Ama o bilmiyor ki gelsin bunu anlatsın. Peki o kitaptan haberi olmayan o kitap ehli sayılır mı? Sen bak bugün Avrupa'da Tevrat ve İncil yok değil mi? Yok yani. Sadece havralarda, kiliselerde, zaten kiliselerde kapandı. Onlar da uygulamak için okumuyorlar. İşte bizim gibi sadece bir tören havası içerisinde okunuyor. Bugün birisi bana soru sormuş. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i makamla değil de konuşur gibi okuyan bir CD, bir şey var mı diyor. Konuşur gibi okuyacaksın ki karşı taraf anlasın. Makamlı olduğu zaman farkına varmadan zihnin o makama takılıyor. Ve oradaki, yani çok iyi Arapça bilsen bile manayı düşünemiyoruz. Şimdi bak diyor ki وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَا كِتَابُ مَعْلُومٌ. Helak ettiğimiz bir yerin mutlaka bilinen bir kitabı vardır. O zaman helak edilen yerler hangileri olur? İslam alemi olur değil mi? Yahudiler olur, Hristiyanlar olur. Yahudiler biliyorsunuz sık sık şey yaparlar. Daha Almanya'daki çektikleri eziyetlerin henüz şeyleri unutulmadı. Belli bir şeyde kısa bir şey rahatlık, ondan sonra yine büyük bir sıkıntı. Öyleyse şimdi tekrar ayet okuyayım. Maide 66. ayet. وَلَوْ أَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. Eğer onlar Tevrat, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilmiş olanı, yani Kur'an'ı uygulamış olsalardı hayatlarına, لَاَكَرُوا مِنْ فَوْقِي وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ, üstlerinden de altlarından da elbette yerlerdi. Yani rahat ve huzur içerisinde yaşarlardı. Bir korku olmazdı. Ha, tabii ki imtihan olmayacak mı? Olacak, elbette olacak. İmtihan mutlaka olacak da. Şimdi imtihan var, imtihan var. Aile düzenini, evini, barkını, işini, aşını falan tamam zaman zaman kaybedebilirsin ama bir büsbütün kaybetmek var. Bir de sıkıntılar içerisine girerek imtihandan geçmek var. İmtihan olur ama eğer Kur'an-ı Kerim'e uyarsa bir insan, ateşin içerisinde İbrahim Aleyhisselam gibi olur. O ateşten etkilenmeden çıkar. O da gene istifade etmiş olur. Evet. Minhum ummetun muktaside, onlardan orta yolda giden bir ümmet var. Bizde de elbette ki Kur'an-ı Kerim'e uyan, Kur'an'la hareket eden bir topluluk elbette tarih boyunca olmuş olması gerekir. İnşallah Cenab-ı Hak onları bulmayı bizlere nasip eder. Onlar biliyorsunuz sık sık bu kitaplar değiştiriliyor, yakılıyor, bir şeyler ediyor ve o doğru bilgiler örtülerek kitaplar zamanımıza kadar getiriliyor. Yani herkes cehenneme gitme hürriyetini kullanacak. Başkaları cehenneme gidebilir ama ne yapmamız lazım? Biz de gidelim diyecek miyiz? Asla. Evet, şimdi şeyde bu Ali İmran suresini açalım, 3. sure. Allah-u Teala burada şöyle diyor. 19. ayetten başlarsak, İnneddîne indallâhi'l-İslam. Allah katında din İslam'dır. Ne demek İslam? Allah'a tam teslimiyettir. Allah ne demişse o. Tam teslimiyet. Ve mektelefellezîne utul kitâbi illâ min bâdi mâ câehumul ilmi bâgiyen beynehum. Kendilerine kitap verilenler, bu ehli kitap değil, kitap verilenler. Kitap verilenler dendiği zaman ehli kitap da anlaşılır, diğerleri de anlaşılır. Yani uzman olanlar da anlaşılır, hepsi de anlaşılır. Bunlar ihtilafa düşmediler kendilerine o ilim gelinceye kadar. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlatıncaya kadar aralarında bir ihtilaf yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i anlattığınız zaman hakimiyet duygusuyla ihtilaf çıkarıyorlar. Ya tamam, evet bunların elindeki kitap doğru ama İşte Bakara suresinin 75. ayetinde olduğu gibi Allah-u Teala diyor ki اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. Bu adamların size inanmalarını mı bekliyorsunuz? Resulullah hayattayken yaptıklarını anlatıyor. وَقَدْ كَانَ فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ. Onların bir grubu geliyor. Allah'ın kelamını dinliyor. Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'tan dinliyorlar. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا. Anladıktan sonra ayetlerin anlamını sağa sola çekiyorlar. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bunu bile bile yapıyorlar. وَاِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالَ آمَنَّا. Müminlerle karşılaştığı zaman inandık diyorlar. وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ. Biri diğeriyle baş başa kaldı mı? قَالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِعِنْدَ رَبِّكُمْ. Allah'ın size açtıklarını, bunlar açtığı bilgiyi niye bunlara söylüyorsunuz ki? Allah'ın yanında size delil getirsinler diye. اَفَلَا تَعْقُلُونَ. Aklınızı kullanmıyor musunuz diyorlar. Niye? Ya tamam, beklediğimiz nebi geldi ama biz buna inanırsak bizim havra ne olacak? Kilise ne olacak? Bizim dükkanı kapatmamız lazım. Değil mi? İşte bak ne diyor Allah-u Teala? Kıskançlıklarından dolayı yapıyorlar. Başka bir şeyden değil. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيُعُ الْحِسَابِ. Kim Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnirse Allah hesabı çok çabuk görür. Biliyorsunuz kısa sürede Medine'den Yahudi kabileleri gitmişti. Niye gitti? Resulullah Kur'an'ı onlara tebliğ etti de onun için gitti. Efendim ben anlatıyorum da inanmıyorlar. İnanmasınlar. Cezasını bu dünyada çekerler onlar. Bugün görüyorsunuz işte. Nasıl böyle tuz buz olmaya başladılar, paramparça olmaya başladılar. Çevrenizde görüyorsunuz o insanları. Artık kendi şeylerini, kendilerini yanlış yolda görme yerine karşılarında Kur'an-ı Kerim anlatanlara yok efendim siz işte sünnet düşmanısınız, yok efendim siz işte bunlar deisttir, yok bunlar ateisttir, bunlar dinsizdir falan. Kendileri için söylemeleri gereken sözü karşıdakiler için söyleyerek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. فَاِنْ حَاجُّكُ Bu insanlar, bu Yahudi ve Hristiyanlar sana delil getirmeye kalkırlarsa فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَانَ De ki ben yönümü Allah'a teslim ettim. Bana uyanlar da öyle. Yani biz Allah'a teslim olmuşuz. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ وَالْاُمِّيِّينَ اَسْلَمْتُمْ Kendilerine kitap verilen Yahudiler, Hristiyanlara ve ümmilere yani kitaptan bilgisi olmayan insanlara da söyle. Siz de teslim oldunuz mu? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde anlarsa anlattığın zaman onlar da ha doğru evet derler de hesaplarına gelir ya da gelmez. Gelmezse teslim olmazlar. Gelirse teslim olurlar. Yani kafir olurlarsa bile bile kafir olurlar. Sadece menfaatlerini korudukları için, doğrulara uymadıkları için kafir olurlar. فَاِنْ اَسْلَمُوا فَقَدْ اِحْتَدَوْا Eğer teslim olurlarsa oraya gelmiş olurlar. وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Eğer yüz çevirirlerse sana düşen tebliğden ibarettir. Allah onların ne yaptıklarını, kulların durumunu gayet iyi bir şekilde görmektedir. Şimdi bir de şu var. Yani hepimiz imtihandan geçiriyoruz. İmtihandan geçirildiğimiz zaman biliyorsunuz zenginlikte de insanlar imtihandan geçirilir, fakirlikte de. Hangisi daha ağırdır acaba bu imtihanların? Aslında ikisi de ağırdır. Zengin olduğun zaman günah işlemenin bütün yolları önünde açık. Kendini tutabilmen oldukça zordur. Fakir olduğun zaman da en yakınların bile sana karşı tavırlarını değiştirirler. Bakarsın selamı sabah kesilir, şu bu falan. Artık eski itibar kalmamış. O da o kadar zor bir şey, kolay değil. Şimdi Allahü Teala Âl-i İmrân suresinin 197. ayetinde, yok 196. ayetinde şöyle diyor. وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْوِلَادِ Kafirlerin şehirlerde gidip gelmeleri seni aldatmasın. Ya kardeşim biz ülkemizden dışarı çıkamıyoruz. Adamlar turist kafileleri biri gelip biri gidiyor. Keyifleri yerinde. Biz akşam evimize nasıl yemek götüreceğimizi düşünürken bunlar gidip en lüks lokantalarda yiyip içiyorlar. İşte eğleniyorlar falan. O seni aldatmasın diyor Allahü Teala. Meta'un galil ثُمَّ مَأْوَاهُمْ cehennem. Bu az bir nimetlenmedir. Sonra varacakları yer cehennemdir. وَبِئْسَ الْمِهَادِ Ne kötü hale gelmektir o. Ne kötü yerdir o, orası. Ne kötü kalma yeridir orası. لَكِنِ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Rablerinden korkarak kendilerini koruyanlar, yani günahtan koruyanlar, yanlışlardan koruyanlar, onlar için içinden ırmaklar akan bahçeler vardır. Halidine fiha ölümsüz olarak oraya gireceklerdir cennette. Nüzulen min indillah, Allah tarafından bir ikram olarak bir konaklama şeyi yaşayacaklardır. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْاَبْرَارِ Allah katında olanlar iyiler için hayırlıdır. Şimdi şurada ehli kitapla ilgili Allah bir şey söylüyor. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ Ehli kitap içinde kesinlikle şöyle insanlar vardır. Allah'a inanırlar. Ve ma unzil eyleykum, size indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'e inanırlar. Ve ma unzil eyleyhim, kendilerine indirilen Tevrat'a, İncil'e inanırlar. Haşi'in illah, Allah'tan korkarlar. La işterune bi ayetillahi temenen kalile, Allah'ın ayeti karşısında yani küçük bir bedelle, yani dünyalıkla Allah'ın ayetlerini değiştirmezler. Ulaike lehum ecruhum inde rabbihim, bunların ücretleri Allah katında verilecektir. İnnallâhe seri'ul hisab, Allah hesabı çok çabuk görür. Yani şimdi o zaman sonuçuna biz insanlara Allah'ın kitabını götürüp tebliğ etmedikten sonra Allah onları helak ediyor muymuş? Yok. Şimdi Allah'ın kitabını tebliğ ediyorsun. Yani önce bir suç ortaya konacak, sonra işleyen cezalandırılacak. Bir takım evrensel suçlar vardır. Yani Allah'ın kitabı olmasa bile insanlar, herkesin suç kabul ettiği şeyler vardır dünyada. Onları işleyenler zaten suçlu sayılırlar. O da Allah'ın tabiat ayetlerinden çıkarılan hükümlerdir. Öyleyse sonuç olarak bugün okuduğumuz ayeti çok iyi anlamamız lazım. Neydi o? Ne diyordu Allah-u Teala orada? Diyor ki Maide suresi 66. Mesela 65. ayette şöyle: وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اَمَنُوا وَاتَّقَوْا. Ehli kitap inansa ve kendilerini yanlışlardan korusalar. Yani o Tevrat, İncil'i bilenler, Kur'an-ı Kerim'e de inanıp kendilerini yanlıştan korusalar. Şimdi böyleleri var dedi değil mi az önceki ayette? لَكَفَّرْنَ عَنْهُمْ سَيِّيَاتِهِمْ. Elbette ki onların kötülüklerinin üstünü örteriz. Görmeyiz yani kötülükleri. وَلَا اَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Elbette onları nimetlerle dolu bahçelere sokarız. O nimetlerle dolu bahçeler ahirette demiyor. Bak burada dikkat edin. Nimetlerle dolu bahçeler. Şimdi şöyle bir şey var. Şeyde Rahman suresinde Allah-u Teala diyor ki وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً. Rabbinin huzurunda nasıl hesap vereceğim? Allah'a ben ne yapabilirim? Aman aman şuna dikkat edeyim, aman buna dikkat edeyim, sonra Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını veremem diye korku çekene iki tane cennet vardır diyor. Birisi bu dünyada. Yani işi çok rahat olur. Huzur içerisinde olur. Zaten için rahat değilse mutlu olamazsın ki. Yani o dışta ne ev insanı mutlu eder, ne araba mutlu eder, ne elbise, ne şu, ne bu. Dikkat ederseniz en çok intihar edenler bu türlerden olur. İşte geçenlerde bir kaymakam gelmişti buraya, anlatıyor. Diyor ki Allah'a hamdolsun diyor, Kur'an-ı Kerim'e uyduktan sonra içim o kadar rahat ki diyor. Bir tane büyük bir iş adamını anlattı. Diyor ki yakından tanıyorum. Kaymakam olduğu bölgede gayet maddi durumu gayet iyi. Borcu yok, bir şey değil. Evine giderken şoförüne demiş sen biraz yürü. Ben biraz sonra gelirim. İnmiş, kafasına bir kurşun sıkmış. 50 yaşında ölmüş. Çünkü içiniz rahat olmadıktan sonra yaşayamıyorsunuz. Dünya size dar geliyor.
Söylediğiniz ayetle ilgili şimdi konunun başında söylediniz, yani çok şaşıracak bir ayet ve kafayı karıştıracak. Hatta bu ayeti okuyanların birçoğu ateist, deist olabilir, anlamazlarsa eğer. Ayette diyor ki Tevrat'ı, İncil'i Rableri tarafından kendilerine indirileni gereğince uygulasalardı elbette ki üstlerinden ve ayaklarının altına nimetler yiyeceklerdi. Şu anda Tevrat'ı ve İncil'i sahibi olanlar diyelim, Hristiyanlar ve Yahudiler, bunu uyguluyorlar mı?
Yok.
Ama bakıyorsunuz en güçlü Müslümanlardan onlar ve zengin de onlar. Ne diyeceksiniz o zaman bu ayetle ilgili? Yani ilk önce konunun isminden ama, belli
ama
ki...
Ama onlar bir kere Yahudi ve Hristiyan değil. Ehli kitap değiller yani. Bu ayette ehli kitaptan bahsediliyor.
Ehli kitap, evet. Kitapla ilgili bilgi tabii. Verilen şahsla. Şimdi konunun başında zengin olmanın yolu dedik. Zenginlik biliyorsunuz sadece malı biriktirmekle veya ayette diğer ayetlerde söylendiği gibi. Şimdi ehli kitap altını toplar, gümüşü toplar ve ama buna rağmen Allah yolunda sarf etmezler diyor ayette. Mesela Tevbe suresi 34. ayette malın bir anlamda bekçileri oluyor. Yani zenginlik o malı biriktirmekle olmaz. Sadece bekçisi olursunuz. Yiyemezsiniz. Allah burada diyor yerler. Bir kısım istisnalar yiyebilir ama yiyenler böyle haram aldıktan sonra yani Allah'ın kitabını uygulamadıktan sonra huzur içinde yiyemez ki.
Tabii haram haram yersen ona Allah yemek saymıyor ki. Onu yemeyin diye emrediyor.
Yemek de saymaz ilk önce. Ve yediğin zaman da insan huzur bulamaz. Bu da istisna. Yani genelde bunlar malın bekçileri olur. Zenginlik olanını vermekle oluyor. O zaman Hazreti Ali de diyor ya verdiğiniz sizindir diyor. Yani topladığınız, biriktirdiğiniz değil. Bu konuyla ilgili çok önemli rivayet de var. Bir Muaviye biliyorsunuz mal topluyor. Ve Ebu Zer'in önüne çıkıyor diyor ki bu Tevbe suresi 34. ayetle ilgili. Tevbe suresi 34. ayeti okuyor. Diyor ki hahamlardan ve rahiplerden birçok insanların mallarını haksız olarak yiyorlar. Şu anda bütün Yahudi ve Hristiyanların çoğu insanların mallarını yiyorlar. Yani bunun için çalışıyorlar yani. Ve Allah yolundan da alıkoyuyorlar. Bu da var. Altın ve gümüşü de biriktirerek gizliyorlar. Onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele diye Ebu Zer el-Gıffari bunu Muaviye'nin önünde okuyor. Muaviye ne diyor biliyor musunuz bu ayeti? Diyor ki onlar ahbarlar ve ruhbanlardır diyor, din adamlar. Ebu Zer de çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki sen de bu ümmetin işte ahbarısın. İşte bu ümmet de şu anda eğer Allah'ın kitabını uygulamazlarsa ve malı biriktirirlerse diğerleri gibi. Yani
yani şimdi Muaviye diyor ki sen de dini kullanarak bu milletin malını yiyorsun diyor.
Aynen.
Evet. Evet yani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Evet, şimdi sen de şey yaptın ama demek ki buradaki zenginlik Allah'ın helal kıldığı yollarla olan zenginliktir. Huzurdur, güvenliktir. Ve insanın çevresidir. Oğlun, kızın, akraban, eşin, dostun hep birlikte bir arada olup da karşılıklı konuşmalar, karşılıklı dertleşmeler, problemi birlikte çözmeler falan. Esas bunlar olacak ki bir şeyin tadı olsun, hayatın tadı olsun yani. İşte iyi bir komşu, iyi bir dost falan. Bu arada da işte maddi sıkıntılar da giderilmiş olur. Demek ki gerçekten, gerçek anlamda zengin olmak istiyorsanız, az önce okuduğumuz ayette, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا Allah'ın huzurunda hesap vermekten korkan için iki cennet vardır. Yani bu dünyada gönlünüz, içiniz cennet gibi olur. Eşiniz, dostunuz olur. Yakınınız, akrabanız, şeyiniz olur. Yani oturup konuşacağınız kişiler olur. İyilik yaptığınız insanlardan iyilik görürsünüz.
Hiç malı olmaz ama tabii. Gönlü zengin
olur. Hayır, malı olmak bir şey değil ki. Sen dünyanın en zengin insanı da olsan bırakıp gideceksin yani. Burada kalmayacak, sen yanında götüremeyeceksin ki. Önemli olan yanında götürdüğündür. Yani burada huzur ve güvenlik içerisinde yaşamak önemlidir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Hakikaten ya bu onun başarısı akıl ve hayal alacak gibi değil. Kısa sürede yani Mekke'den öldürülme tehlikesinden dolayı çıkıp gelmiş ama kısa sürede gitmiş. 8 sene sonra Mekke'yi fethetmiş. Medine'ye daha yeni gelmiş, 1,5 sene sonra Mekke ordusunu yenmiş. Ve kısa bir süre içerisinde Medine'nin en zenginleri olan Yahudileri oradan uzaklaştırmış, yaptıkları yanlışlara karşılık olarak. Bakıyorsunuz ki vefat ettiği zaman Türkiye'nin 4 katı kadar büyük bir yerlere hakimiyet olmuş. Yani hayal edilemeyecek. Sonra o hakimiyet, dikkat ederseniz, bakın tarihte birçok devlet adamı hakimiyet kurar. İşte bir şey bir yerlere alır, bir yerlere gider. Fakat Resulullah'ın hakimiyeti gönüllere hakimiyet. Gönüllere hakimiyet olduğu için hiç kimse, yani yaşayan hiç kimse eğer kötü niyetli değilse ona karşı en küçük bir kötü düşünce besleyemez. Kötü düşünce besleyen de kendisinin yanlış yolda olduğunu bilir. İşte asıl mesele bu. Hem kendimiz doğru yolda olacağız, hem insanları doğru yola yönlendireceğiz, hem kendimiz yiyeceğiz, hem insanlara ikramda bulunacağız. O zaman huzur ve güvenlik içerisinde olur. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman bu dünyamızda cennet olur. İşte ehli kitap da öyle bir şey yapsa bu dünyalarda cennet olur, ahiretlerde zaten cennet olur. Cenab-ı Hak bunu cümlemize nasip eylesin. Böylece bir ara vermiş olalım.